Ayrım 10. Halkla İlişkiler ve İletişim, sayfa 78. Ünite 8. Kurumsal İletişim. Kurumsal iletişimin tanımı, proaktif ve reaktif iletişim, kurumsal iletişim modeli, kurumsal iletişimin amaçları, kurum kültürü, kurum kültürünün unsurları ve boyutları, kurum kültürünün diğer kurumsal süreçlerle ilişkisi, kurumsal kimlik, kurumsal itibar ve imaj, çalışma ortamı ve motivasyon, kurum içinde motivasyonu artıracak araç ve teknikler bu üniteyle ilgili önemli başlıklardır. Kurum kavramı 1. 1. Kurum kavramının anlamı, ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş yapıların ya da kişilerin oluşturduğu birlik olarak tanımlanmaktadır. Örnek: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, TRT. 2. Kurumu oluşturan yapıların işbirliği ve iletişim içinde olmaları gerekmektedir. 3. Bireylerin kurum içindeki statüleri ve rolleri program dahilinde planlanmış ve tanımlanmışsa bu kurum biçimsel bir kurumdur. Örnek: İzmir Karacan Akademi biçimsel bir kurumdur. Çünkü statüler ve bu statülerin gerektirdiği roller belirlenmiş ve tanımlanmış ve bunlar yazılıdır. 4. Kurumlar temelde biçimsel kurumlar ve toplumsal kurumlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Biçimsel kurumlar, statü ve roller öncesinden beslenmiş ve tanımlanmıştır. Kademeler arasında emir-komuta zinciri bulunmaktadır. Belirlenmiş ortak bir amaç vardır. Örnek: TRT, İzmir Karacan Akademi. Toplumsal kurumlar, statü ve roller önceden belirlenmiş değildir ama bir realite olarak kurumun varlığı söz konusudur. Tanımlanmış bir emir komuta zincirinden söz edilemez. Örnek: ekonomi, evlilik. 4. Kurum bir yapı yönetim ise onu çalıştıran güçtür. Örnek: bisiklet bir yapıdır. Kendi başına bir işe yaramaz. Oysa bisikleti süren sürücü onu çalıştıran ve yönlendiren güçtür. Yani yöneticidir. 5. Yönetim, bir kurumda amaçlara ulaşmak için işbirliğinin yapılması ve çalışmalarının amaç doğrultusunda düzenlenmesidir. Yönetim, başkaları aracılığıyla iş yapmak, başkalarının yardımını isteme faaliyeti olarak da tanımlanmaktadır. Yönetimin çalışma alanlarıyla ilgili unsurlar: A. Eş güdümün gerçekleşmesi. B. İşin bölümlenmesi. C. Hiyerarşik otorite ağının ve iletişim ağının kurulması. D. Kurum üyelerinin kurumsal yapıya katılma güdülerinin etkilenmesi. E. Üyelerin kurum kurallarına uyup uymadıklarının denetlenmesi. 6. İletişim. Toplumsal yapının temelini oluşturan bir sistem, kuramsal ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç ve bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik olarak tanımlanmaktadır. Bu yapıyla iletişimin kurumunun bütünlüğünü sağlayan ve bir sinir sistemi gibi kurumun her yanını saran bir olgu olduğu söylenmektedir. 7. Kurumsal iletişim. Yöneticinin gönderdiği mesajların anlamını, iş göreni anlatmasını, benimsemesini, onu eyleme geçirmesini de kapsamaktadır. Kurumsal iletişim, kurumsal amaçları gerçekleştirmek için yapılan işlem ve eylemleri geri bildirim yoluyla tepkileri, yanıtları taşımak zorundadır. Böylece kurumsal iletişim, hem yöneticinin iş göreni etkilemesini, hem de iş görenin yöneticiyle yanıtını içeren çift yönlü bir iletişim süreci olarak gerçekleşmektedir. 8. Kurumsal iletişimin inandırıcı ve etkili olabilmesi, çalışanların ekonomik ve sosyal alanda beklentilerinin karşılanması ve yönetime katılmalarına zemin hazırlamalarıyla olanaklı hale gelmektedir. Endüstriyel ilişkinin değişime ayak uydurması, kurumsal iletişim stratejilerini etkide bulunurken, rakip işletmelere bağlılığı temel iletişim stratejisinin baş aktörü haline gelmektedir. Proaktif ve reaktif iletişim. 1. Halkla ilişkiler alanında kurumsal iletişim iki biçimde karşımıza çıkmaktadır. Proaktif iletişim. 1. Kurumsal anlamda karşılaşabilecek sorunları öngörüp bunları önlemeye yöneliktir. 2. Amaç bu önlemleri fırsata dönüştürüp kurumsal imajı geliştirmektir. 3. Söz konusu önlemlerin alınabilmesi için kurum ve çevrenin etkileşim içinde olan bir yapı olması gerekmektedir. 4. Bu bağlamda geleceğe yönelik hedefler belirlenmektedir. Örnek, bir GSM operatörünün yaz sezonu öncesi gelişmekte olan bir turizm merkezindeki baz istasyonu sayısını arttırması. Reaktif iletişim. 1. Kurumsal anlamda karşılaşılan sorunlara çözüm getirmeye yöneliktir. 2. Amaç sorunların tekrarlanmasını engellemektir. 3. Söz konusu sorunların tekrarlanmaması için kurumun çevreyi dikkatle izlemesi ve geçmiş yaşantılarla ilgili dikkatli bir inceleme yapması gerekmektedir. 4. Önemli olan kurumsal anlamda anlık olarak ortaya çıkan sorunların çözümünde sorunu yaşayan bireylerin duyarlılıklarını dikkate almak ve onları kaybetmemektir. Örnek, Cem Bey'in A süpermarketinden aldığı peynir bozuk çıkmıştır. Cem Bey'in satın almış olduğu peyniri markete iade etmek istemesi ve bu süreçte müşteri temsilcisiyle girdiği diyalog, reaktif iletişimle ilgili bir durumdur. Kurumsal iletişim modelleri 1. Lee Tyer tarafından geliştirilmiştir. 2. Bu model kurumları bireyle beslenen sistemler olarak kabul etmektedir. Kurumlar, kendilerini meydana getiren alt sistemler arasındaki ve çevreyle kurdukları iletişimler sayesinde varlıklarını oluşturmaktadır ve devam ettirmektedir. Tyer, kurumsal iletişim kavramını kurum içindeki ve kurumla çevresi arasındaki tüm veri akışlarını, yani iletişimi anlatacak şekilde kullanmaktadır. Tyer'e göre bir kurumun iletişim gereksinmelerini ve işleyişlerini karşılayan üç temel iletişim alt sistemi bulunmaktadır. Tyer'e göre iletişim alt sistemleri: İşlemsel, operasyonel iletişim sistemi, düzenleyici iletişim sistemi, koruma ve geliştirme iletişim sistemi. İşlemsel operasyonel iletişim sistemi, kurumun görevlileriyle ilgili işlem ve faaliyetlere ilişkin verileri kaynağından hedefine taşıma işlevine sahiptir. Bu sistemde genellikle üretim, envanter, muhasebe ile ilgili mesajlar iletilmektedir. Düzenleyici iletişim sistemi, kurum üyelerinin amaçlarını, görevlerini, faaliyet ve davranışlarını belirlemeye ve düzenlemeye yönelik emir, kural ve talimatlar gibi mesajlar iletir. Bu sistemde iletişimi başlatan yöneticilerdir. Bu tür iletişim, yöneticilerin karar verme işlemlerinin doğal bir sonucu olarak gerçekleşmektedir. Koruma ve geliştirme iletişim sistemi, kurumun varlığını sürdürmesi ve geliştirmesi için gerekli olan kurum içi ve kurumla çevresi arasındaki iletişimi sağlar. Halkla ilişkiler, insan kaynakları yönetimi, pazarlama ve reklamcılık, araştırma, geliştirme ve benzeri ile ilgili mesajlar bu sistem tarafından iletilmektedir. 3. Tyer'e göre kurumsal iletişim sürecinde dikkate alınması gereken iki faktör bulunmaktadır. Bunlar kısaca şöyle ifade edilebilir. A. Toplumların kendilerine özgü yasaları vardır. Bu nedenle toplumla iletişime geçmek, bireyle iletişime geçmekten daha farklı bir süreçtir. B. Bireyler özellikle biçimsel kurumlarda iki türlü iletişim davranışlarında bulunmaktadırlar. Bunlar şöyle ifade edilebilir. 1. Bireyin kendi adına girdiği iletişim ilişkisi. 2. Bireyin kurum adına girdiği iletişim ilişkisi. 4. Tyler'e göre iletişim dört düzeyde gerçekleşen bir süreçtir. Tyler'e göre iletişim düzeyleri: öz kişisel, kişiler arası, örgütsel, teknolojik. Öz kişisel, bireyin kendisiyle olan iletişimidir. Mesajın kaynağı da alıcısı da bireyin kendisidir. Örnek, gözleme, sorun çözme, okuma, anlama, sorgulama davranışları. Kişiler arası. İki ya da daha çok kişi arasında gerçekleşen bir iletişim düzeyidir. Burada da iletişimin kişi içinde gerçekleştirdiği unutulmamalıdır. Ancak bu sürece kişi içi faktörleri ek olarak değişkenler de girmektedir. Bunlar, kişiler arası iletişimin niteliğini belirleyen uyum kuralları ve benzeri unsurlardır. Örgütsel. Kurum üyelerini birbirine bağlayan kurumla çevrenin etkileşimini sağlayan, kurumun olgunlaşmasını ve yaşamasını sağlayan bir süreçtir. Burada ayrı bir kimliği olan kurumun özellikleri iletişimi etkileyecektir. Teknolojik. İletişim teknolojisindeki gelişmelerden insanların etkileşimini etkilemektedir. İletişim teknolojisi veri ve bilginin işlenmesi, iletilmesi, depolanması, ilgi donanım, araç ve programları içermez. İnsanların kullandığı dil, göz ve kulakları da iletişim teknolojilerinin bir parçası olarak kabul edilebilir. Kurumsal iletişimin amaçları. 1. Kurumsal politika ve kararları iş görene duyurmak ve anlatmak. 2. Kurumun yıllık bütçesinin, gelirlerinin, faaliyetlerinin ilgili kişi ve kurumlara duyurulması. 3. Kurumların birleşmesi durumunda ilgili birimlerin bilgilendirilerek yanlış anlamaların engellenmesi. 4. Kurumların yeni yönetim anlayışlarını, getirdikleri yeni teknolojileri ilgili birimlere aktarmak ve onlara bu konuda bilgilendirmek. 5. Kurumun iş güvenliği ile ilgili bilgileri aktararak yöneticilerin ve iş görenlerin bu konuda bilgi sahibi olmalarını sağlamak. 6. Kurum içi yayınlar aracılığıyla yöneticileri ve iş görenleri bu konuda bilgilendirmek. 7. Kurumun çeşitli bölümleri, birimleri hakkında kurum içi yayınların katkısıyla çalışanları bilgilendirmek. 8. Kurumun hisse senedi hareketleriyle ilgili bilgileri hissedarlara ve kurumun hisse senetlerinden almak isteyenlere duyurmak. 9. Ücret artışları, primler, yılbaşı ve bayram ikramiyeleri, tatiller ve burs olanakları hakkında çalışanları bilgilendirmek. 10. Kurumların dış ilişkileri, ihracatı, uluslararası antlaşmaları, yurt dışı büroları, lisans antlaşmaları ile ilgili bilgileri gerekli birimlerle paylaşmak. 11. Bilgi düzeyleri yüksek iş görenler aracılığıyla kurumun kamuoyuna tanıtılmasını sağlamak. 12. Kurumun faaliyetleri alanına ilişkin her türlü mevzuatı kurum üyelerine duyurmak. 13. Kurumsal tutumların yönlendirilmesi ve bireylerin verimli çalışma noktasında güdülenmesini sağlamak. 14. Kurumun gerek iş görenler arasında, gerekse müşteriler, hissedarlar, ilgili kişiler ve tüm iç dış çevre açısından işlevsel bir geri bildirimin gereğine inanılmalıdır. Kurumsal iletişim sürecinde bu geri bildirimler edinmeye çalışılmalıdır. Kurumun iletişim sürecinde karşılaşılabileceği sorunlar. 1. Emir ve yönergelerin yanlış anlaşılmasından doğan hatalar. 2. İş yerindeki kazalar. 3. Disiplin suçlarındaki artışlar. 4. İş görenlerin işi olan ilgisizlikleri. 5. Nitelikli iş gören bulma konusundaki sorunlar ve nitelikli iş gören bulunamaması. 6. İş gören devrinin yüksekliği. 7. Üretim yanlışlarındaki artışlar. 8. İş görenle yönetici arasında karşılıklı saygı ve sevginin olmadığını gösteren belirtiler. 9. İş görenlerin hastaneye başvuru sayısının artması. 10. Kademe atlama olayları. 11. Verilen siparişlerin zamanında yürütülmemesi ya da üretilen mal ve hizmet kalitesinde düşmeler nedeniyle müşteri şikayetlerindeki artışlar. 12. gözlemci ve orta düzey yöneticilerde belirgin olarak moral bozukluğunun görülmesi, 13, yönetime gönderilen dönemlik çalışma raporlarının formalite gereği olması ve yönetimin bu raporlardan amaca uygun olarak yararlanmaya çalışması. 14, yöneticilerin kurumda ortaya çıkan sorunları iş işten geçtikten sonra öğrenmeleri. 15, kurumda iş görenleri huzursuz edecek söylentilerin çıkması. 16, kurumun fon bulunmasındaki güçlükler. 17, bir astın birden fazla üstten emir alması. 18, kurumun ürünleriyle ilgili olarak ortaya çıkan asılsız söylentiler. 19, en üst düzey yöneticinin en alt düzeydeki teknik işlerle ilgilenmesi. 20, ödül ve ceza gücünün yok denecek kadar az olması. 21, iş görenlerin aldıkları emirlerle ilgili sık sık soru sorması. 22, kurumun iç ve dış koşulları karşısında kurumun yetersiz kalması. 23, alınan kararlarla kararların uygulanması arasındaki sürenin aşılması. 24, kurumun işe aldığı nitelikli kişilerin niteliklerinden yararlanamaması. 25, kurumun temel politikalarının kurumun farklı birimlerde farklı biçimde uygulanması. 26, bölüm müdürleri arasında yetki çalışmalarının olması. 27, kurumda verimlilik ve karlılığın düşük olması. Kurum kültürü. 1. Kurum kültürü, bir kurumda yaşayan insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir. 2. Kurum kültürü, o kurumun çevresinde tanınmasını, değerlerini, toplumsal standartlarını, çevredeki diğer örgüt ve kişilerle ilişkilerini ve bu ilişkilerdeki düzeylerini de yansıtmaktadır. Bu fonksiyonuyla kültür, örgütü topluma bağlayan, onu toplum içindeki önemini, yerini, hatta başarısını belirleyen en önemli araçlardan biridir. Kurum kültürünün oluşumu. 1. Kültürün oluşumu sadece kurucuların rolüyle sınırlı değildir. Çalışanlar da kurumsal ortamda kendilerine özgü değer ve normlardan kurulu bir kültür oluşturmaktadırlar. 2. Kurum kültürü pek çok yolla oluşturulabilmektedir. Ancak genel olarak şu aşamaları içermektedir. 1. Girişim fikrinin oluşması. 2. Grubun oluşturulması ve girişim fikrinin grup tarafından uygun bulunması. 3. Grubun kurum için bina, yer, fon tayin etmesi. 4. Pek çok kişinin kuruma dahil edilmesi. Baskın kültür. Çalışanların çoğu tarafından paylaşılan temel değerlerdir. Örnek, Karacan Akademi personeli arasında ekip çalışması ruhunun yaygın olması. Alt kültür. Kurum çalışanları arasında sadece belli bir grup tarafından paylaşılan değerleri temsil etmektedir. Alt kültürler coğrafi, ideolojik, teknolojik farklılıklara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Örnek, bir kurumda belli bir grubun en küçük uzlaşmazlıkta grev yapması. Güçlü kültür. Çalışanlar kurum kültürü üzerinde tam bir uzlaşma sağlamışlardır. Örnek, bir şirkette kimsenin işi bitmeden ofisi terk etmemesi. Zayıf kültür. Çalışanlar kurum kültürü üzerinde tam bir uzlaşma sağlayamamışlardır. Örnek, bir şirkette mesai başlangıcının 9 olmasına rağmen bazılarının 9.15, bazılarının 9.30'da ofise gelmeleri. Kültürün unsurları. Kurum kültürünün temel unsurları, kurum kültürünün temel öğeleri ve ifade biçimlerini kapsamaktadır. Kurum kültürünün temel öğeleri, değerler. Kurumdaki tüm bireylerin ortaklaşa inandığı ve paylaştığı temel ölçütler, kurum kültürünün önemli bir öğesidir. Örnek, dürüstlük, sadakat. Paradigmalar. davranış ve değerlere anlam kazandıran modellerdir. Din bunlara örnektir. Kurumlarda da kurum içi davranış ve değerleri belirleyen paradigmalar bulunmaktadır. Örnek, kurum içi kılık kıyafet kuralları. Normlar, değerler temelinde oluşan kurallardır. Örnek, hırsızlık kötü bir davranıştır. Bu normun ardındaki değer dürüstlüktür. Varsayımlar, çalışanların peşinen kabul ettikleri tartışmasız doğrulardır. Örnek, müşteri daima haklıdır. Kurum kültürünü ifade biçimleri. Seremoniler ve törenler. Seremoniler özel olaylardır. Seremoni faaliyetlerinin esas anlamı belli bir mesajı iletmek veya daha özel bir amacı gerçekleştirmektir. Bu özel olay sırasında kurum çalışanları kurumsal kültürün bir parçası olan kahramanlara, mitlere, sembollere ait kutlamalar yaparlar. Semboller. Kurum kültürünü pekiştirmeye yarayan maddesel semboller, alanların ve binaların tasarımı ve fiziksel görünümü, mobilyalar, yönetici giysileri, logolar, ambalajlar ve benzeri sembolleridir. Bu semboller, iş görenlere uygun davranışları, kimin önemli olduğunu aktarmaktadır. Adetler. Adetler, sürekli tekrarlanan ve günlük kurumsal uygulamalarda görülen davranışlardır. Bunlar genellikle yararlı değildir. Ancak biz bu işleri böyle yaparız mesajı verir. Hikaye ve efsaneler. Bunlar, kurum kültürü açısından önem taşıyan ve genellikle kurumun geçmişine yönelik olayların biraz da abartılarak aktarılması sonucunda ortaya çıkan kültür taşıyıcılarıdır. Kurumun geçmiş ve bugünkü durumu arasında köprü görevi görmesi bakımından önemli unsurlardır. Her kurumun başarılı bir lideri ve bunun başarı hikayesi vardır. Mitler. Bir sosyal grubun ya da kurumun değerlerini, tanıtım sistemlerini yerleştiren bir iletişim aracıdır. Kurumun üyeleriyle ilgili öyküler zamanla bir mesaja dönüşür ve mitleşir. Dil. Dil hem bir iletişim aracı hem de kültürün bir yapı taşıdır. Kurum içindeki şakalar, ifade biçimleri, mecazlar bu bağlamda değerlendirilir. Kahramanlar. Geçmişte kuruma önemli hizmetleri olmuş, bu hizmetleri nedeniyle devleşmiş insanlardır. Bu kahramanların çalışanlar üzerinde ciddi düzeyde motive edici etkisi bulunmaktadır. 10. ayrımın sonu, sayfa 84.